Halil Bey, seçim sonuçlarında en çok dikkatinizi çekenler neler oldu?
Seçim sonuçları şöyle ilginç. Aslında iki çoğunluk partisi de bu seçimlerle kaybetti. İşçi Partisi seçimi kazandı ama İşçi Partisi'nin seçimi kazanmasının sebebi aslında koalisyonun daha az kaybetmesinden ileri geliyor. Koalisyon toplamda %5,8 oy kaybederken İşçi Partisi %0,5 oy kaybetti ve bu aslında Avustralya'da bildiğim kadarıyla ilk kez olan bir şey. Aslında halkın verdiği bir mesaj bu bütün partilere. İktidar partisi, merkez sağ iktidar partisi ve ana muhalefet partisi olan merkez sol işçi partisine halkın verdiği bir mesaj. Halk şunu dedi, sizler artık benim isteklerimi, sizler artık benim dertlerimi tam olarak anlamıyorsunuz. Ve oylarını daha küçük partilere kaydırdı halk. Yeşiller mesela %1,5 arttırdı oylarını. İşin en, galiba bu seçimlerden en karlı çıkanlar teal denilen, yani deniz mavisi diye belki tercüme edebiliriz. Kendileri teal diyen bağımsızlar oldu. Bu teal bağımsızlar 12 kadar, şu andaki son sonuçlara göre 12 kadar koltuk kazandılar. Teal bağımsızların, deniz mavisi bağımsızların aslında dayandıkları temel olarak iki tane nüve vardı. Bunlardan bir tanesi ne İşçi Partisi ne de koalisyon iklim değişimi ve yolsuzlukla mücadele hakkında gerekli çalışmayı göstermiyorlar. Öyleyse bizler bunların ikisinin arasında bir siyasi fraksiyon olarak, bağımsızlar olarak, tam olarak şey değil, yapısal olarak bir araya gelmeyen insanlarız biz ama yine de birbirimizle alakalıyız. Böyle bir şekilde seçimlere gidelim dediler. Ve 12 tane şey kazandılar, koltuk kazandılar. Yani aslında verilen mesaj bence çok açık. Artık Avustralya'da iki partili seçim düzeni bitmeye yaklaşıyor. İki partili düzen insanların isteklerine, iki partili düzen insanların dünya görüşüne, iki partili düzen insanların kaygılarına tam olarak cevap veremiyor. Şöyle de bir durum var. Tabii çok ilginçtir bu. Belki de bunu biraz daha açmak gerekiyor. Yeşiller 4 tane koltuk kazanmaya doğru gidiyorlar. Ve bu kazandıkları koltuktan 3 tanesi Queensland'de olacak. Queensland, Avustralya'nın belki de en muhafazakar eyaleti olarak biliniyordur. Öyledir de. Ancak Yeşiller gibi solunda belki de diyebileceğimiz bir partinin Queensland'de 3 tane koltuk kazanacak olması gerçekten çok ilginç. Özellikle benim de eski oturduğum seçim bölgesi, Ryan seçim bölgesinde insanların merkez sağ koalisyondan vazgeçip de hiç arada merkez sola bile gitmeden yeşillere oy vermesi ve yeşillerden bir meclise gönderiyor olması aslında halkın ne kadar da bu iki parti rejiminden diyelim bıktığını gösteriyor. Queensland'in tabii şöyle bir olayı var, şöyle bir durum var, bunu unutmamak gerekiyor. Queensland'in geçtiğimiz senelerde yaşadığı seller ve yangınlar aslında eyalette yaşayan insanların hala hafızasında. Bu felaketler sırasında hükümetin acizliği ve bütün bu olan bitenlerin bilimsel olarak iklim değişimiyle desteklenmesi durumunda bile hükümetin bu konuda çok da fazla şey yapmayacağını söylemesi belki de iklim değişimini merkeze alan, en çok merkeze alan parti Yeşillerin oylarını arttırmasına sebep oldu. Yani Queensland'liler baktılar ki kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar.
Burada bir şey sormak istiyorum Halil Bey. İki tane Queensland'dan Yeşillerin milletvekili çıkardığı kesim belki de üç olacak.
Evet.
Bu seçim bölgeleri yangınların, sellerin olduğu yerler mi yoksa farklı yerler mi?
Bunlar farklı yerler. Yangınların ve sellerin olduğu yerler yine merkez sağ oy verdi diyebiliriz. Bazı kemikleşmiş oy bölgeleri var. Mesela Bob Catter'ın her zaman oy aldığı bölgeler var. Catter Parti'nin her zaman oy aldığı bölgeler var. Bob Catter tam bir ne diyelim siyasetin duayeni. Partiler üstü bir insan oradaki insanların gözünde. Oradaki dediğim Kuzey Queensland'in. Mesela Yeşiller oralarda da oylarını arttırdılar. %20'ye yakın arttırdılar ama oradan bir milletvekili gönderemiyorlar meclise. Yeşillerin milletvekili gönderdiği seçim bölgelerine bakıldığında aslında daha çok kentli, orta üst düzey gelir sahibi olan bölgelerden milletvekili gönderdiğini görüyoruz. Geçenlerde hatta bir makale vardı. Çok ilginç bir makaleydi. İnsanların oturdukları evlerin değerleriyle verdikleri oyları karşılaştırmışlar ve en düşük evlerine sahip insanlar ya aşırı sağ ya merkez sağ oy vermeye devam ediyorlar. orta üst civarı olanlar yeşillere ve evleri en değerli olan insanlar İşçi Partisi'ne oy veriyorlar. Belki
enteresan.
Evet, belki de tüm dünyada olan kent soyulu insanların, eğitimli insanların merkez sola oy vermesini görüyoruz burada da. Burada da aynı durum geçerli.
Bu dünya çapında bir eğilim mi diyorsunuz?
Biraz öyle değil mi? Son zamanlarda Amerika'ya baktığınızda da en işçi sınıfı, çalışan sınıf, işte bu flyover state dedikleri Kaliforniya ile şeyin arasında, New York'un arasında olan kısım, bunlarla çoğunlukla Trump'a oy vermişlerdi. Kapitalin en yoğun olduğu yerler, işte Kaliforniya, New York, ya Amerika'da ne kadar sol var diyebiliriz, o da tartışmalı ama yani daha liberal partilere oy verdiler. Kamala Harris'e başa gelmesinde etkin oldular. Yani evet, kent soylu ve eğitimli insanların belki de dünyadan bekledikleri biraz daha farklı. Bu da dünyayı belki biraz daha grift okuyabildikleri için bu tip partilere oy veriyor olabilirler. Bilmiyorum, Türkiye'de çok farklı mı? Çok uzun zamandır takip etmiyorum Türkiye'yi ama merkez sol partilerin en yoğun olduğu yerlere bakmak lazım. Oy aldıkları bölgelere bakmak lazım. Gelir seviyeleriyle karşılaştırmak lazım.
Liberal Parti bu seçim yenilgisinden sonra toparlayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz Liberal Parti konusunda?
Şimdi o da çok ilginç bir konu. Çünkü Liberal Parti'yi toplayacak olan insan Frydenberg'de. Şu andaki Hazine Bakanı, eski Hazine Bakanı, sabık Hazine Bakanı Frydenberg'in Liberal Parti'yi toplaması düşünülüyordu. Frydenberg çok sağlam bir, öyle düşünüyor daha doğrusu, çok sağlam bir oy temeli olan, 50 yaşında henüz, genç, çok dinamik, çok halkla aslında birebir iletişim kurmayı becerebilen bir insan. Şu anda Hazine Bakanı, yani eski Hazine Bakanı'ydı. Ancak Frydenberg seçilemedi. Bölgesini bir bağımsıza kaybetti ve meclise giremiyor. O yüzden Liberal Parti'nin başında olamayacak. Şu anda bakıldığında çok ilginç bir şekilde Liberal Parti'nin başına gelecek olan en muhtemel adayın Peter Dutton olduğu gözüküyor. Peter Dutton'ı bilenler bilirler. Gayet şahin bir insandır. Biraz sağında bir insandır. Ve Liberal Parti'nin toplanmasına ne kadar yardımcı olacağı tartışılır. Çünkü bölücü bir insandır. Yani kaynaştırıcı değil. Daha çok polemik yaratıcı. Tamamıyla dış politikada tamamıyla şahin bir insan. Liberal Parti'nin kendi içinden birini çıkarması gerekiyor benim görüşüm. Çünkü bir Peter Dutton'da kalırsa Liberal Parti'nin oyları azalmaya devam edecek. Ve bu ülke için belki tehlikeli olacak. Çünkü bu seçimlerde görülen başka bir şey de United Australia'nın, Clive Palmer'ın partisinin %4.2 aldığı, Pauline Hanson'ın partisinin One Nation'da %4.9 aldığı görülüyor. Bu neredeyse %10. Şimdi One Nation'a aşırı sağ diyebiliriz. United Australia'ya ne kadar aşırı sağ diyebiliriz bilmiyorum. Ama bunlar yine de dünyayı çok farklı okuyan partiler, çok skeptik partiler, tamamen içe kapanma yanlısı olan ve dünyaya kendi gözlerinden bir nevi düşmanca bakan partiler. Liberal Parti eğer, liberal derken aslında tüm koalisyondan bahsediyorum. Yani Barnaby Johnson'un da içinde olduğu gruptan bahsediyorum. Eğer koalisyon kendine yeni bir lider bulamazsa ve Peter Dutton'la devam ederse, oylarının belki de bir kısmını One Nation'a, United Australia'ya daha çok kaydırabilir. Bu da One Nation ve United Australia'nın meclise insan sokmasına sebep olabilir. Çünkü şu anda bakıldığında iki parti de meclise %1 %4.9, diğeri %4.2 oy aldığı halde iki parti de meclise kimseyi sokamamış durumda. Böyle bir tehlike olabilir. Liberal Parti'nin ve koalisyonun belki de biraz daha radikalleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir.
Yeni Başbakan ve İşçi Partisi'nin durumuna ne diyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz?
Valla Anthony Albanese ilginç bir adam. Bir kere zengin bir insan değil. Şu ana kadar Avustralya'da biz belki de son 10 senede hep zengin başbakanlar gördük. Zenginden kastımız işte hala vakti yerinde özel okullara gitmiş. Belli bir sosyal dokunun içinden gelen, benzer sosyal dokuların içinden gelen insanlar gördük. Anthony Albanese böyle biri değil. Annesi devlet yardımıyla geçinmek zorunda kalan, sakatlığı dolayısıyla. Aynı zamanda bekar bir anne tarafından yetiştirilmiş biri. Evli değil. En son evli olmayan bir başbakan ne zaman gördük? Hatırlamıyorum. Galiba ilk oluyor. Evli değil. Kız arkadaşıyla beraber yaşıyor. Enerjik bir insan. Ve söylediği şu laf belki de çok önemliydi. Ben serveti sadece eşit dağıtmak için değil, serveti yaratmak için iktidara gelmek istiyorum dedi. Bunu partinin sol çizgisinden sapma olarak değerlendirenler oldu. Bir kısım da bunu partinin artık kapsayıcı bir parti olduğunu söyledi. Bir kısmı da bunun partiyi artık kapsayıcı bir parti haline getirmek için gerekli atılmış bir adım olduğunu söyledi. Şöyle bir zor durumda olacaktır Anthony Albanese. Aslında ekonomi Avustralya çok kötü durumda değil. İşsizlik oranları geçenlerde açıklandı. Son 46 yılın sanırım en düşük işsizlik oranıydı. %3.9. Dünyadaki durum söz konusu olduğunda bu rüya gibi bir durum. Enflasyon yüksek, evet, ama dünyayla karşılaştırıldığında gene de çok yüksek bir durumda değil. Avustralya'nın ekonomisi yine göreceli olarak dünyayla karşılaştırıldığında çok kötü durumda değil. Yani bir enkaz devralmadı İşçi Partisi şu anda. Ancak tüm ekonomide, tüm dünyada olduğu gibi ekonomide tık tık tık diye bağıran bazı şeyler var. Saatli bombalar var. Bunların patlaması durumunda tüm ihale haliyle İşçi Partisi'ne kalacak. Ve bunların toplaması gerekecektir Albanese'in. Böyle bir durum var. Kendisinin dikkatli olması gereken.
Halil Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.